Ayrım 2. Hacı Murat, Lev Tolstoy. Sayfa 25. 2. Bölüm. Aynı gece Hacı Murat'ın konakladığı köyden 20 vers kadar ileride Vozdvijenskaya kalesinin bulunduğu müstahkem mevkiden Şah Girinski'yi kapısından 3 askerle bir çavuş çıktı. Askerlerin sırtında içi hayvan postuyla kaplı yarım gocuklar, başlarında da kocaman kalpaklar vardı. Kaputlarını kaplayıp omuzlarına atmışlardı. Ayaklarında eskiden Kafkasya'da askerlerin giydiği cinsten ta yukarıya dize kadar gelen uzun çizmeler vardı. Askerler tüfekleri omuzlarında önce yoldan yürüyorlardı. 500 adım kadar yürüdükten sonra ana yoldan ayrıldılar. Çizmeleriyle kuru yaprakları hışırdata hışırdata 20 adım kadar ilerlediler. Sonra karanlıkta bile görünen devrilmiş bir çıların kara gövdesinin önünde durdular. Gözetleme görevi alan devriyeler çoğu zaman burada nöbet tutarlardı. Askerler ormanın içinden geçerlerken sanki ağaçların tepesinde birbirlerini kovalıyorlarmış gibi görünen parlak yıldızlar şimdi çıplak dalların üstünde birden duraklamış gibi hem hareketsiz hem de pırıl pırıl görünüyorlardı. Çavuş Panov canı sıkılmış bir tavırla "Hay Allah!" dedi. Sonra uzun bir süngüsü olan tüfeğini omzundan çıkararak hafifçe iç geçirdi. Silahını ağacın gövdesine dayadı. Üç asker de aynı şeyi yaptılar. Panov canı sıkılarak devam etti. "Şuradaydı, gayet iyi biliyorum. Ya unuttum ya da yolda düşürdüm." Askerlerden biri neşeli, gür bir sesle "Ne arıyorsun?" diye sordu. "Pipo mu? Allah kahretsin, nereye gitti bilmiyorum ki." Aynı gür ses "Çubuğunu düşürmedin ya," dedi. "Çubuk yerinde, işte burada." "İyi ya, toprakta tütün yakalım, olmaz mı?" "Yok canım, öyle şey olur mu?" "Olur ya, hemen olur biter."
Gözetleme yerlerinde tütün içmek yasaktı. Ancak burası artık gizli bir gözetleme yeri olmaktan çıkmıştı. Daha çok bir ileri karakol durumundaydı. Buraya asker yalnız dağlılar eskiden yaptıkları gibi kimseye görünmeden buralara kadar silah getirip de müstahkem mevkiyi ateşe tutmasınlar diye gönderiliyordu. Bu yüzden Panov kendisini tütün içmek zevkinden yoksun etmeye lüzum görmeyerek neşeli askerlerin teklifine razı oldu. Neşeli er cebinden bir çakı çıkardı, onunla toprağı oymaya başladı. Küçük bir çukur açtıktan sonra parmaklarıyla çevresini iyice düzeltti. Çubuğu çukura dikkatle yerleştirdi, sonra üzerine tütün doldurup parmağıyla bastırdı. Çubuk hazır olmuştu. Çukurun içindeki tütün yanınca ateş bir an için yüzü koyun yatan askerin kemikli yüzünü aydınlattı. Sıcak hava çubuğun içinden hafif bir ıslık çıkararak geçti. O zaman Panov tutuşan tütünün hoş kokusunu duydu. Yerinden doğrularak "Yerleştirdin mi onu?" diye sordu.
"Elbette ya, elimden kurtulur mu hiç?"
"Aferin be sana Avdeyev, becerikli çocuksun doğrusu, dur bakayım." Avdeyev yana döndü, Panov'a yer verdi, sonra da ağzında toplanan tütün dumanını dışarı üfledi. Panov yüzüstü yattı, çubuğu koluyla sildi, sonra sıcak dumanı içine çekmeye başladı. Askerler sırayla tütün içtikten sonra sohbete daldılar. Aralarından biri tembel tembel, "Bizim birlik komutanı gene kasaya el atmış diyorlar, kumarda kaybetmiş anlaşılan," dedi. Panov "Aldığını öder canım," diye karşılık verdi. Avdeyev "Orası öyle, iyi bir subaydır bizim komutan," dedi. Sözü açmış olan er bu işe canını sıkıldığını belli eden bir tavırla, "İyi olmasına iyi de bence bizim birliktekiler onunla bir konuşmalı," dedi. "Aldıysan ne kadar aldığını, ne zaman vereceğini söylemelisin birader." Panov ağzını çubuktan çekerek "Bu konuda birliktekiler karar verir," dedi. Avdeyev "Bunlar olağan şeyler, insanlar kötü, adamda kumar hastası olursa," dedi. Bu işten hiç memnun olmayan asker, "Olur mu ama öyle," diye direndi. "Bak, arpa almak gerek. Sonra bahara çizme almalı. Paraya ihtiyacımız var. Adam bizim paraları aldıysa bunlar neyle yapılır?" "Panav, söyledim ya sana. Bütün birlik nasıl karar verirse öyle olacak," dedi. "İlk defa olmuyor ki bu. Almışsa almış. Verir elbet." O zamanlar Kafkasya'da her birlik kendi kendini yönetir, işleri seçtiği adamlar eliyle görürdü. Her birliğe er başına hazineden 6 ruble 50 kopek verilir, birlikte işini bu paralarla görürdü. Lahana eker, ot biçer, araba yaptırır, besili bakımlı atlarıyla gösteriş yapardı. Birliğin parası anahtarı komutanda bulunan bir sandıkta dururdu. Komutanın sandıktan borç olarak para alması olağan bir şeydi. Bu sefer de öyle olmuştu. Askerler de bunu konuşuyorlardı.
Canı sıkılan asker Nikit'in birlik komutanından hesap sormak gerektiğini söylüyor, Panov ile Avdeyev ise bunun gereksiz bir şey olacağını ileri sürüyorlardı. Panov'dan sonra çubuğu Nikit'in de tüttürdü. Sonra altına kaputunu yayarak oturup sırtını ağaca dayadı. Askerler susmuşlardı. Arada bir ta yukarıda ağaçların tepelerini ışırdatan rüzgardan başka hiçbir şey duyulmuyordu. Birden bu sürekli hafif hışırtı arasında ulumalar, tiz bağırışlar, ağlamaya benzer iniltiler, kahkahaları andıran sesler duyuldu. Bunlar çakalların sesleriydi. Avdeyev, Allah belalarını versin, amma da bağırıyorlar dedi. Ukrayna ağzıyla konuşan dördüncü asker ince bir sesle, yüzün yamuk olduğu için seninle alay ediyorlar besbelli dedi. Sesler gene kesilmişti. Ortalık yeniden sessizliğe gömüldü. Yalnız yukarılarda ışırdayan ağaçların dallarını kımıldatarak yıldızları bir gösteren bir saklayan rüzgarın sesi duyuluyordu. Hep neşeli görünen Avdeyev Panov'a, ''Sana bir şey soracağım Antoniç'' dedi. ''Senin hiç canın sıkılmaz mı?'' Panov isteksiz bir tavırla, ''Neden sıkılsın?'' diye sordu. ''Benim bazen öyle canım sıkılır, öyle canım sıkılır ki ne yapacağımı ne edeceğimi bilemem.'' Panov, ''Öyle mi?'' dedi. Paramı kumarda kaybettiğim gün var ya, işte o vakitte başıma ne geldiyse sıkıntıdan geldi. Üstüme öyle bir bastırdı, öyle bir bastırdı ki. Dur bakayım, iyice bir kafayı çekeyim dedim. Ama bazen insan şarap içti mi daha da fenalaşıyor. O da başıma geldi ama ne yaparsın, nereye gidersin? Neden öyle sıkılıyorsun ki? Ben mi? Sıla hasedi çekiyorum. Evde rahat bir hayatım vardı demek, ailen zengin mi bari? Zengin değil ama iyi yaşıyorduk işte, eksiğimiz falan yoktu. Bunun üzerine Avdeyev Panov'a daha önce defalarca anlattığı şeyi bir kez daha anlattı. Ben kendi rızamla kardeşimin yerine askere gitmeye talip oldum diyordu. Kardeşimin 5 tane çocuğu vardı, bense daha yeni evlenmiştim. Bunun üzerine annem yalvarmaya başladı. Ben de kendi kendime gideyim bakayım, belki günün birinde bu iyiliğimin karşılığını görürüm dedim. Bizim beye gittim. Bizim bey çok iyi insandır. Bana aferin sana git bakalım dedi. İşte böyle kardeşimin yerine askere gittim geldim. Panov fena bir şey değil ki bu. İyi bir şey dedi. Ama şimdi inan olsun Antoniç içim sıkılıp duruyor. En çok da neye sıkılıyorum biliyor musun? Kardeşimin yerine asker oldum diye. Kendi kendime neden kardeşinin yerine asker oldun? O şimdi kral gibi yaşıyor sen ise burada sürünüp duruyorsun diyorum. Ne kadar da çok düşünsem o kadar sıkılıyorum. Demek günahlarım o kadar büyükmüş. Bunu söyledikten sonra sustu. Sonra bir çubuk daha tüttürelim mi ne dersin diye sordu. İstiyorsan içelim, koy bakalım tütünü. Yeniden tütün içmeye fırsat bulamadılar. Avdeyev çubuğu doldurmak için ayağa kalkmıştı ki yaprakları hışırdatan rüzgarın sesi arasında birinin ayak sesleri duyuldu. Panov hemen tüfeğini alarak Nikitin'i dürttü. Nikit'in ayağa kalktı, yerden kaputunu aldı. Üçüncü asker Bondarenko da doğrulmuştu. ''Ah çocuklar, öyle bir rüya gördüm ki şimdi'' diyecek oldu. Avdeyev ''Şşşt'' diye onu susturdu. Askerler oldukları yerde hiç kımıldamadan heykel gibi duruyor, dört bir yana kulak kabartıyorlardı. Yumuşak ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Belli ki gelenlerin ayağında çizme yoktu. Karanlıkta yaprakların ışırtısı, kuru dalların çatırtısı gittikçe daha belirgin duyuluyordu. Birden gırtlaktan konuşan insanların sesleri duyuldu. Çeçenler hep böyle gırtlaktan garip sesler çıkararak konuşurlardı. Askerler şimdi onların yalnız seslerini işitmiyorlardı. Ağaçların arasından geçen iki gölgeyi de görmüşlerdi. Gölgelerden biri ötekinden biraz daha uzundu. İkisi de askerlerin izasına gelince Panov elinde tüfek iki arkadaşıyla birlikte yolun üzerine çıktı. ''Kim o?'' diye bağırdı. İki gölgeden kısa boylusu ''Biz barışçı Çeçen, biz düşman değiliz'' diye bağırdı. Bunu söyleyen Batu idi. Üstünü başını gösterdi. ''Bizim tüfek yok, kılıç yok. Biz prense gitmek gerek'' dedi. Daha uzun boylu olan hiç konuşmadan arkadaşının yanında duruyordu. Onun da üzerinde silahı yoktu. Panov arkadaşlarına doğru eğildi. ''Bu adam kılavuz galiba. Bizim alay komutanına gitmek istiyorlar anlaşılan.'' diye söylendi. Batu hemen ''Prens Vorontsov çok lazım. Büyük iş var. Onu görmek gerek.'' dedi. Panov ''Peki peki götürürüz.'' diye karşılık verdi. Sonra Avdeyev'e doğru döndü. ''Ne yapalım? İstersen bunları sen Bondarenko ile birlikte götür. Novetçi'ye teslim ettikten sonra gene gel. Olmaz mı? Yalnız dikkat et. Tetikte ol. Adamları önüne kat. Sen arkadan yürü.''
Peki peki götürürüz diye karşılık verdi. Sonra Avdiyev'e doğru döndü. Ne yapalım, istersen bunları sen Bondarenko ile birlikte götür. Nöbetçiye teslim ettikten sonra gene gel. Olmaz mı? Yalnız dikkat et, tetikte ol, adamları önüne kat, sen arkadan yürü.
Avdiyev elindeki süngülü tüfeği birine saplıyormuş gibi bir hareket yaptı.
Benim elim armut mu topluyor dedi. Bir saplarım geberir gider.
Bondarenko, öyle bir şey yaparsan bir işimize yaramaz ki herif dedi.
Hadi kesin sesinizi, marş marş.
Ayak sesleri uzaklaşıp da tamamen duyulmaz olunca Panov ile Nikitin yerlerine döndüler. Nikitin, Allah'ın belası herifler, geceleri ne dolaşırlar bilmem ki diye söylendi.
Panov, dolaştıklarına göre demek ki lazım diye karşılık verdi. Havada serinledi yani.
Kaputunu açarak sırtına giydi, oturdu, sırtını duvara dayadı. Aradan 2 saat kadar geçtikten sonra Avdiyev ile Bondarenko geri döndüler.
Panov, teslim ettin mi onları diye sordu.
Ettik, alay komutanı henüz uyumuyormuş. Doğru ona götürdük. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O çıplak kafalı adamlar o kadar iyi insanlar ki.
Vallahi öyle. Onlarla bir sohbet ettim ki. Gerçekten iyi çocuklar.
Nikitin canı sıkılarak konuşmaya geldin mi birebirsin dedi.
Emin olun tam Rus gibi ikisi de. Biri evliymiş, ona Maruşka var mı diye sordum.
Dipnot Maruşka kadın, eş.
Var dedi.
Baranchuk var. Dipnot Baranchuk çocuk.
Diye sordum. Var, hem de bir tane değil dedi. İki tane mi diye sordum. İki tane dedi. İşte böyle güzel güzel konuştuk. Çok iyi insanlarmış.
Nikit'in iyi olmasına belki gerçekten iyidirler ama ıssız bir yolda ellerine düşersen bağırsağını deşerler vallahi, hiç çekinmezler dedi.
Panov neredeyse şafak sökecek dedi.
Andreev oturdu.
Evet, yıldızlar neredeyse sönecek.
Sonra askerlerin hepsi sustu. 3. Bölüm. Kışlalarda askerlerin oturdukları küçük evlerde bütün ışıklar sönmüştü. Yalnız kalenin en güzel evlerinden birinde bütün pencereler ışıl ışıldı. Bu evde Kurinski alayının komutanı, Genelkurmay Başkanı'nın oğlu Albay Prens Semyon Mihailovich Vorontsov oturuyordu. Prens Vorontsov bu evde Petersburg'un tanınmış güzellerinden olan karısı Maria Vasilyevna ile o küçük Kafkas Kalesi'nde kimselerin görmediği bir konfor, bir lüks içinde yaşıyordu. Vorontsov da karısı da buradaki yaşadıkları hayatı çok sade, çok sönük, hatta yoksunluklarla dolu bir hayat olarak görüyorlardı. Buranın yerlileri ise böylesine bir zenginliğe, böylesine bir lükse şaşıp kalıyorlardı. Saat gecenin 12'si olduğu halde ağır perdeleri kapalı, boydan boya bir halının kapladığı büyük misafir odasında ev sahipleriyle misafirler 4 kollu bir şamdanın aydınlattığı oyun masasının başında iskambil oynuyorlardı. Oynayanlardan biri ev sahibinin kendisi, uzun yüzlü sarışın Albay Vorontsov'du. Sırtında üniforması vardı. Oyun ortağı Petersburg Üniversitesi'ne girmeye aday, kıvırcık saçlı, somurtkan yüzlü bir gençti. Prenses Vorontsova onu küçük oğluna öğretmen olarak Petersburg'dan getirtmişti. Onlara karşı 2 subay oynuyordu. Bunlardan biri Hassa alayından gelme geniş yüzlü, al yanaklı kıta komutanı Poltoratski'ydi. Onun yanında ise güzel yüzünde soğuk bir ifadeyle albayın yaveri dimdik oturuyordu. Tombul, iri gözlü, kara kaşlı güzel Prenses Maria Vasilyevna'ya gelince o Poltoratski'nin yanındaydı. Krinolin'in, dipnot Krinolin kabarık etekli kadın elbisesi, Krinolin'in etekleri onun ayaklarına değiyordu. Arada bir Poltoratski'nin elindeki iskambillere bakıp duruyordu. Genç kadının sözlerinde, bakışlarında, gülümseyişinde, vücudunun her hareketinde teninden etrafa yayılan esans kokusunda öyle bir şey vardı ki, Poltoratski'yi sarhoş ediyor, adama onun yakınlığından başka her şeyi unutturuyordu. Bu yüzden Poltoratski yanlış üzerine yanlış yapıyor, oyun ortağını gittikçe daha çok sinirlendiriyordu. Elindeki ası atınca yaver kıpkırmızı oldu.
''Ama bu olmaz işte'' dedi, ''gene ası berbat ettin.''
Poltoratski sanki uykudan yeni uyanmış gibi hiçbir şey anlamadan ayrık, şefkatli kara gözlerini albaya dikmiş bakıyordu. Maria Vasilyevna gülümsedi.
''Bu seferlik bağışlayın onu canım'' dedi.
Sonra Poltoratski'ye döndü.
''Gördünüz mü, ben size söylemedim mi?'' diye söylendi.
Poltoratski de gülümsedi.
''Siz bana bambaşka bir şey söylüyordunuz efendim'' dedi.
Maria Vasilyevna tekrar gülümsedi.
''Öyle mi?''
Prensesin ona gene gülümseyişle karşılık vermesi Poltoratski'yi o kadar sevindirmiş, o kadar heyecanlandırmıştı ki yüzü koyu kırmızı bir renk aldı. Hemen iskambilleri topladı, onları karmaya başladı. "Yaver, dağıtma sırası sende değil," diyerek iskambilleri onun elinden aldı. Sonra onları yüzüklü bembeyaz eliyle sanki bir an önce bu işten kurtulmak istiyormuş gibi dağıtmaya başladı. Misafir odasına prensin kahyası girdi. Nöbetçi subayının onunla görüşmek istediğini haber verdi. "Prens, özür dilerim efendim," dedi. Sonra karısına döndü. "Sen benim yerime oynayıver Maria." Rusçayı İngiliz ağzıyla konuşuyordu. Prenses çevik bir hareketle eteklerini ışırdatarak ayağa kalktı. Uzun boylu bir kadındı. Mutlu kadınlara özgü candan bir gülümseyişle "Kabul ediyor musunuz beyler?" diye sordu. Yaver karşısında hiç oyun bilmeyen prensesin oynayacağına çok memnun olmuştu hemen. "Ben her şeyi kabul ederim," dedi. Poltoratski ise sadece ellerini iki yana açarak gülümsemekle yetindi. Prens odaya döndüğünde Robert bitmek üzereydi. Prens hem çok heyecanlı hem de neşeliydi. "Bilin bakalım şimdi size ne önereceğim," dedi.
"Nedir, söyleyin."
"Şampanya içelim, ne dersiniz?" Poltoratski, "Böyle bir şeyi hiçbir zaman reddetmem," dedi. Yaver de "Hay hay, hoş bir şey olur," dedi. Bunun üzerine prens, "Vasili, bize şampanya getir," diye buyurdu.
Maria Vasilievna, "Ne diye çağırmışlar seni?" diye sordu.
Nöbetçi subayı ile biri daha gelmişti, beni görmek istiyorlardı.
Maria Vasilievna aceleyle, "Neden, niçin gelmişler?" diye sordu.
Vorontsov omuzlarını silkti. "Söyleyemem," dedi.
Maria Vasilievna, "Söyleyemezsin ha," dedi. "Dur bakalım, söyler misin, söylemez misin, görürüz."
O sırada şampanya gelmişti. Misafirler birer kadeh şampanya içip oyunu bitirdiler. Aralarında hesaplaştılar, sonra ayağa kalkarak vedalaşmaya başladılar. Vorontsov Poltoratski'ye, "Yarın ormana gidecek olan birlik sizin birliğiniz mi?" diye sordu.
"Evet, bir şey mi vardı efendim?"
Prens hafifçe gülümsedi. "Öyleyse sizinle yarın görüşeceğiz demektir," dedi. Poltoratski o anda Vorontsov'un ne demek istediğini pek kavrayamadan, aynı zamanda biraz sonra Maria Vasilievna'nın elini nasıl sıkacağını düşünerek, "Çok, çok memnun oldum efendim," dedi. Maria Vasilievna her zaman yaptığı gibi Poltoratski'nin geniş elini sıkmakla kalmadı. Tuttuğu eli var gücüyle salladı. Sonra Poltoratski'ye karoları elinden çıkarmakla ne kadar yanlış hareket etmiş olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bunu söylerken gene gülümsemişti. Poltoratski'yi bütün gülümseyişlerden güzel saydığı bu gülümseyişte kendisine yönelen bir şefkat ifadesi, gizli bir anlam sezer gibi olmuştu. Bu yüzden evine çok heyecanlı bir ruh hali içinde dönüyordu. Böylesine bir heyecanı ancak seçkin bir çevrede doğup büyümüş, aylarca yalnızlık içinde kıta hayatı yaşadıktan sonra birdenbire eski çevresine mensup bir kadınla, hem de Prenses Vorontsova gibi bir kadınla karşılaşmış insanlar anlayabilirlerdi. Bir arkadaşıyla oturdu, küçük evin önüne gelince ön kapıya gitti. Kapı kilitliydi. Bunun üzerine kapıyı yumrukladı fakat açan olmadı. Bunun üzerine fena halde canı sıkılarak hem ayağıyla hem de kılıcının kabzasıyla kapıya arka arkaya vurmaya başladı. Sonunda öbür yandan ayak sesleri duyuldu. Poltoratski'nin hem uşağı hem de kölesi olan Vavila çengeli açtı.
"Nereye kapıyı kilitlersin sersem?"
"Kilitlemeden olur mu Alexey Vladimirich?"
"Bak gene sarhoşsun. Dur, ben sana kilitlemek olur muymuş olmaz mıyım şimdi gösteririm."
Poltoratski Vavila'ya vuracaktı, vazgeçti.
"Allah'ından bu serseri, mum yak," diye bağırdı.
"Baş üstüne efendim, hemen yakayım."
Vavila gerçekten de içmişti. İçmesinin sebebi de silah deposuna bakan çavuşun isim gününe gitmiş olmasıydı. Eve dönünce de kendi hayatını çavuş Ivan Metyevevich'in hayatıyla karşılaştırarak düşüncelere dalmıştı. Ivan Metyevevich'in geliri vardı, evliydi. Bir yıl sonra da terhis olmayı umuyordu. Vavila ise daha küçükken yukarıya, yani beylere hizmet için alınmıştı. Şimdi de işte 40 yaşını aştığı halde evli değildi. Üstelik ipe sapa gelmez efendisinin yanında bir göçebe hayatı yaşıyordu. Efendisi iyi insandı, hoştu, az da yak atardı ama onun yanında yaşadığı hayat hayat mıydı? Vavila aklından bunları geçirirken Kafkasya'dan dönüşle beni azat edeceğine söz verdi. Ama kölelikten kurtulsan bile nereye gidersin, ne yaparsın? Sahipsiz köpek gibi olursun diye düşünüyordu. O kadar uykusu gelmişti ki sonunda dayanamayarak biri gelir de içeriden bir şey alıp götürür korkusuyla çengeli kapamış uykuya dalmıştı. Poltoratski arkadaşı Tihonov'la birlikte yattığı odaya girdi. Tihonov uyanarak,
"Eh, ne oldu, partiyi kayıp mı ettin?" diye sordu.
Yok canım, 17 ruble kazandım. Üstelik bir şişe Klikot şampanyası da içtik. Maria Vasilyevna'yı da doya doya seyrettin.
Poltoraski, evet, Maria Vasilyevna'yı da seyrettim dedi. Tihonov, neredeyse kalkma saati geliyor dedi.
Poltoraski, Vavila diye seslendi. Bak beni iyi dinle, yarın saat tam 5'te. Beni ne yap yap uyandır.
Nasıl uyandırayım sizi? Siz adamı dövüyorsunuz.
Ben sana uyandıracaksın diyorum, o kadar. Anlaşıldı mı?
Başüstüne efendim.
Vavila efendisinin çizmelerini, elbiselerini alarak dışarı çıktı. Poltoraski yatağına yattı, kendi kendine gülümseyerek bir cigara yaktı. Sonra mumu söndürdü. Karanlıkta karşısında Vasilyevna'nın yüzünü, gülümseyişini görür gibi oluyordu.
Vorontsovların evinde ise henüz uykuya dalınmamıştı. Misafirler gittikten sonra Maria Vasilyevna kocasına yaklaştı, karşısında durdu ciddi bir tavırla.
"E bien, vous allez me dire ce qui c'est?" diye sordu.
"Mai, ma chère,
pas ma déchère, c'est un émissaire, n'est-ce pas?
Quand même, je ne puis vous le dire.
Vous ne vous pouvez pas, alors c'est moi qui vais vous le dire.
Vous?
Dipnot. Şimdi söyleyin bakalım, bana sorun nedir?
Ama sevgilim.
Sevgilim mevgilim anlamam. Gelen bir haberciydi değil mi?
Gene de söyleyemem.
Söyleyemez misiniz? Öyleyse ben size söyleyeyim.
Siz mi?
Prenses günlerdir Hacı Murat'la gizli bir takım görüşmelerin yapıldığını biliyor, o akşam da kocasına Hacı Murat'ın kendisinin gelmiş olduğunu tahmin ediyordu.
Gelen Hacı Murat'tı değil mi diye sordu.
Vorontsov Hacı Murat'la ilgili bir konuşma yaptığını inkar edemedi. Ama gelenin Hacı Murat'ın kendisi değil de onun gönderdiği bir haberci olduğunu söyleyince karısı hayal kırıklığına uğradı. Haberci Hacı Murat'ın ertesi günü ormanda ağaçların kesimine başlandığı yerde onunla buluşacağını bildirmişti. Kalede yaşadıkları tek düze hayattan sonra genç Vorontsovlar karı koca bu olaya sevinmişlerdi. Haberin Vorontsov'un babasını ne kadar sevindireceğini konuşarak saat 3'e doğru yattılar. 4. Bölüm. Hacı Murat Şamil'in kendisini yakalamak için gönderdiği müritlerin eline düşmemek için oradan oraya kaçarak uykusuz geçirdiği 3 geceden sonra misafir kaldığı evin sahibi Sado, Allah rahatlık versin diyerek yanından ayrılır ayrılmaz uykuya dalmıştı. Sırtındaki elbiseleri çıkarmadan giyinik olarak uyuyordu. Kolunu kıvırmıştı, dirseği kırmızı kuş tüyü yastıkların içine gömülmüştü. Eli başının altındaydı. Biraz ileride duvarın dibinde Eldar yatıyordu. Sırt üstü uzanmış, o güçlü zinde kollarıyla bacaklarını iki yana açmıştı. Geniş göğsü beyaz çerkez elbisesinin siyah fişeklikleri altında yeni tıraş ettirdiği maviye çalan çıplak başından daha kabarık görünüyordu. Başı da yastıktan aşağı kaymıştı. Dudakları çocuklarda olduğu gibi aralıktı. Bıyığı henüz terlemişti. Üst dudağı sanki bir şey içiyormuş gibi kah kasılıyor, kah gevşiyordu. Tıpkı Hacı Murat gibi o da giyinik olarak uyuyordu. Tabancası hançeri belindeydi. İçeride ocakta sönmeye yüz tutmuş kütükler hafif bir çıtırtıyla yanıyor. Taşlıktan da bir gece lambasının belirsiz ışığı görünüyordu. Gece yarısı konuklara ayrılan odanın kapısı gıcırdadı. Hacı Murat hemen doğruldu, elini tabancasına attı. İçeriye çıplak ayaklarıyla toprak zemine yavaşça basarak Sado girdi. Hacı Murat sanki hiç uyumamış gibi hemen "Ne istiyorsun?" diye sordu. Sado Hacı Murat'ın önünde bağdaş kurdu.
"Bazı şeyleri düşünmek gerek," dedi. "Damda oturan kadınlardan biri senin avula girdiğini görmüş, kocasına söylemiş. Şimdi senin burada olduğunu bütün avul biliyor. Biraz önce komşu kadın bizimkine koşup gelmiş, söylediğine göre ihtiyarlar camide toplanmışlar. Senin yoluna çıkıp gitmene engel olacaklarmış."
"Hacı Murat öyleyse yola çıkmalı," dedi.
Sado "atlar hazır" diyerek hemen ayağa kalktı, odadan dışarı çıktı.
Hacı Murat "Eldar" diye fısıldadı.
Eldar uyku arasında adını, daha doğrusu mürşidinin sesini işitir işitmez hemen güçlü ayaklarını yere indirdi, ayağı fırlayarak başındaki kalpağı düzeltti. Hacı Murat silahını bıraktı, yamçısını üzerine aldı. Eldar da aynı şekilde davrandı. Sonra ikisi de odadan dışarı çıkıp saçağın altında durdular. Kara gözlü çocuk atları getirdi. Bastırılmış toprak yolun üzerinde nal sesleri duyulunca komşu evden biri başını pencereden çıkarıp sokağa baktı. Sonra başka biri nalınlarını takırdata takırdata yokuş yukarı camiye doğru koştu.
Ay ışığı yoktu, kapkara göklerde yalnız yıldızlar parlıyordu. Karanlıkta sadece evlerin damları, avulun yukarısındaki cami, yanında da minaresi görünüyordu. Camiden uğultu halinde sesler duyuluyordu. Hacı Murat çevik bir hareketle tüfeğini tutarak ayağını üzengiye yerleştirdi, vücudunu sessizce bir çırpıda aşırarak eğerin üzerindeki kabarık yastığın üzerine oturdu. Alışkanlıkla sağ ayağını ileri geri sürterek öbür üzengiye geçirmeye çalışırken ev sahibine doğru döndü.
''Allah senden razı olsun, sağ ol.'' dedi.
Sonra yana çekilmesi için atı tutan çocuğun omzuna kırbacının sapıyla hafifçe dokundu. Çocuk yana çekildi, at da sanki nereye gideceğini biliyormuş gibi güçlü adımlarla yan sokaktan ana yola doğru ilerledi. Eldar arkadan geliyordu. Sado sırtında kürklü gocuğu elini kolunu sallaya sallaya dar sokağın bir sağına bir soluna geçerek koşa koşa yanlarından gidiyordu. Köyün giriş yerinde yolun öbür yanında kımıldanan bir gölge göründü. Hemen sonra bir gölge daha belirdi, bir ses
''Dur, kim o? Dur, hareket etme!'' diye bağırdı.
Sonra birkaç kişi yolu kapadı. Hacı Murat duracak yerde belindeki kemerin altından tabancasını çekti, atını daha hızlı sürerek yolu kapayan adamların üzerine gitti. Yolun üzerinde duranlar dağıldılar. Hacı Murat ise arkasına bakmadan dolu dizgin yokuş aşağı indi. Eldar da dört nala onun arkasından gitti. Geriden iki silah patladı. İki kurşun Hacı Murat'a da Eldar'a da değmeden vınlayarak yanlarından geçti. Hacı Murat aynı hızla ilerlemeye devam ediyordu. 300 adım kadar uzaklaştıktan sonra soluğu kesilmeye başlayan atını durdurdu. Dört bir yana kulak kabarttı. Önden aşağıda hızla akan suyun şırıltısı, arkadan da avulda birbirlerine seslenen horozların sesleri geliyordu. Bu seslerin arasında Hacı Murat'ın arkasında gittikçe yaklaşan nal sesleriyle konuşmalar işitildi. Hacı Murat atına hafifçe vurdu, aynı hızla yeniden yola koyuldu. Arkadan gelenler kısa bir süre içinde Hacı Murat'a yetiştiler, 20 kadar atlıydılar. Bunlar Hacı Murat'ın konuklarıydı, avulda oturan adamlardı. Hacı Murat'ı yakalamaya ya da hiç olmazsa kendilerini Şamil'in gözünde temize çıkarmak için onu yakalamak istiyorlarmış gibi davranmaya karar vermişlerdi. Karanlıkta görünecek kadar yaklaştıklarında Hacı Murat durdu, dizginleri bıraktı. Alışkın olduğu bir hareketle sol eliyle tüfeğinin kılıfındaki düğmeleri çözdü, sağ eliyle tüfeği çıkardı. Eldar da aynı şekilde davrandı. Hacı Murat silahını doğrultarak ''Ne istiyorsunuz?'' diye seslendi. ''Niyetiniz beni yakalamak mı? Haydi yakalayın bakalım.'' Köylüler durakladılar. Hacı Murat tüfeğini elinde tutarak düzlüğe doğru inmeye başladı. Atlılar yaklaşmadan onu uzaktan izliyorlardı. Hacı Murat derenin öbür yanına ulaştı. Peşinden gelenler hala ona bir şeyler söylemek istiyor, kendilerini dinlemesi için bağırıp duruyorlardı. Hacı Murat buna ateş ederek karşılık verdi. Sonra hayvanını tırısa kaldırdı. Atını durdurduğu zaman artık peşinden gelen yoktu. Horozların sesi de duyulmaz olmuştu. Yalnız ormanın içinden gelen suyun şırıltısı ayırt ediliyordu. Bir de puhu kuşunun ağlamaya benzeyen sesi işitiliyordu. Kapkara bir duvar gibi yükselen orman iyice yakındaydı. Müritleri onu bu ormanda bekliyorlardı. Hacı Murat ormana yaklaşınca durdu. Ciğerlerine bol hava doldurdu. Uzun uzun tiz bir ıslık çaldı, sonra susup kulak kabarttı. Bir an sonra ormandan aynı ıslık sesi geldi. Hacı Murat ana yoldan ayrılarak atını ormana doğru sürdü. 100 adım kadar ilerledikten sonra ağaçların gövdeleri arasında bir çoman ateşiyle ateşin çevresinde oturan insanların gölgelerini, alevlerin ışığında yarıya kadar aydınlanmış bir atın da eğerli olarak beklediğini gördü. Çoman ateşinin başında 4 kişi oturuyordu. Yerdeki ateşin çevresinde oturanlardan biri hemen ayağa fırladı. Hacı Murat'a yaklaştı, dizginleriyle üzengiyi tuttu. Bu Hacı Murat'ın süt kardeşiydi, malını mülkünü idare eden adamdı. Hacı Murat attan inerek ''Ateşi söndürsünler'' dedi. Adamlar çoban ateşini bozarak yanan kütükleri ayaklarıyla çiğnemeye başladılar. Hacı Murat yerde yayılmış olan yamçıya yaklaştı. ''Batu buraya uğradı mı?'' diye sordu. ''Uğradı, epey oluyor. Han Mahoma ile birlikte gittiler.''
''Ne yana gittiler?''
Hanefi Hacı Murat'ın geldiği yolun tam zıt yönünü gösterdi. ''Şu yana'' dedi.
Hacı Murat iyi etmişler dedi.
Sonra sırtından tüfeğini çıkardı, doldurmaya koyuldu. Bir ara çoban ateşini söndürmeye çalışan adama doğru döndü.
Dikkatli davranmalı dedi, peşime düşenler oldu.
Ateşi söndürmeye çalışan Hamzalo adında bir Çeçendi. Hacı Murat'ın sözleri üzerine Hamzalo hiç konuşmadan yere yayılmış olan yamçıya yaklaştı, üzerinde duran kılıflı tüfeği de aldı, sonra gene bir şey söylemeden düzlüğün öbür yanına, biraz önce Hacı Murat'ın ormandan içeri girdiği yere doğru yürüdü. Eldar atından indi, Hacı Murat'ın da atının dizginini yakaladı. Her iki hayvanın da başlarını yukarı doğru çekerek onları ağaçlara bağladı. Sonra tıpkı Hamzalo gibi o da omzuna tüfeğini alıp düzlüğün öbür yanına doğru gitti. Orada nöbet beklemeye başladı. Çoban ateşi iyice sönmüştü. Orman da artık eskisi kadar kara görünmüyordu. Gökteki yıldızlara gelince onlar henüz sönmemişti ama eskisinden daha zayıf bir ışıkla parlıyorlardı. Hacı Murat yıldızlara göğün hemen hemen yarısına kadar yükselmiş olan burca bakarak vaktin artık çoktan gece yarısını geçtiğini, neredeyse sabah ezanının okunacağını hesapladı. Hanefi'den daima yanlarını alıp heybelerde taşıdıkları ibriği istedi. Yamçısını sırtına aldı, suya doğru yürüdü. Ayağındakileri çıkardı, abdest aldı. Sonra yalın ayak yere serili yamçının üzerine basarak kıbleye doğru dönüp namaz kılmaya başladı. Namazını bitirdikten sonra eski yerine döndü. Heybelerin, torbaların bulunduğu tarafa yaklaştı, orada yamçının üzerine oturdu, dirseklerini dizlerine dayadı, başını eğerek derin düşüncelere daldı. Hacı Murat her zaman talihine güvenirdi. Herhangi bir işe başladığı zaman o işi başaracağına kesin olarak inanır, gerçekten de her şey istediği gibi olurdu. Birkaç olay dışında bütün o fırtınalı hayatı boyunca hep öyle olmuştu. Bu sefer de öyle olacağına güveni tamdı. Vorontsov'un emrine vereceği orduyla Şamil'in üzerine nasıl gideceğini, onu nasıl yakalayacağını, ondan nasıl öç alacağını, Rus çarının ona nasıl ödüller vereceğini, sonra da nasıl yalnız Avarya'ya değil Çeçen topraklarına da hakim olacağını, orada yaşayanların nasıl kendisine boyun eğeceklerini hayalinden geçiriyordu. Bu düşüncelerle farkında olmadan derin bir uykuya daldı. Rüyasında yiğitleriyle birlikte Şamil'in üzerine gittiğini görüyordu. Gençler savaş şarkıları söylüyor, Hacı Murat geliyor diye bağırarak rüzgar gibi ilerliyorlardı. Hacı Murat Şamil'i ailesiyle birlikte yakalamıştı. Karılarının hıçkıra hıçkıra ağladığını işitiyordu. Birden uyandı. Rüyasındaki la ilahe illallah seslerinin de Hacı Murat geliyor çığlıklarının da aslında onu uyandıran çakalların ulumaları, iniltileri, tiz kahkahalara benzeyen sesleri olduğunu anladı. Başını kaldırdı, ağaçların gövdeleri arasında doğuda artık aydınlanmış olan göğe baktı. Sonra biraz ileride oturan müridine Han Mahoma'yı sordu. Han Mahoma'nın henüz geri dönmediğini öğrenince başını eğdi, yeniden uykuya daldı. Hacı Murat'ı Batu ile birlikte elçi olarak gönderildiği yerden dönen Han Mahoma'nın neşeli sesi uyandırdı. Han Mahoma hemen Hacı Murat'ın yanına yaklaşıp yerde bağdaş kurdu. Askerlerin onları nasıl karşıladıklarını, prense nasıl götürdüklerini, prensin kendisiyle nasıl konuştuğunu, bu işe ne kadar sevindiğini, sonra da o sabah Rusların ormanda ağaçları kesmeye başladıkları yerde, Miçik'in öbür yanında Şalin düzlüğünün orada Hacı Murat'la buluşmak için söz verdiğini anlattı. Batu arada bir arkadaşının sözünü kesiyor, anlatılanlara o da bir şeyler ekliyordu. Hacı Murat kendisinin Ruslarla buluşma önerisini Vorontsov'un nasıl karşıladığını, buna ne karşılık verdiğini bir bir sordu. Han Mahoma da Batu da bir ağızdan prensin Hacı Murat'ı bir misafir gibi karşılamaya hazır olduğunu, onun rahat etmesi için elinden geleni yapacağına söz verdiğini söylediler. Hacı Murat ayrıca yolun nasıl olduğunu, nereden gideceğini de sordu. Han Mahoma ona yolu çok iyi bildiğini, kendisini doğru ona götürebileceğini söyledi. O zaman Hacı Murat cebinden para çıkarıp Batu'ya söz verdiği 3 rubleyi verdi. Kendi adamlarına da heybelerden altın kakmalı silahını, sarıklı kalpağını çıkarmalarını buyurdu. Müritlerinin üstlerini başlarını temizlemelerini, Rusların yanına kıyafetleri düzgün gitmek için hazırlanmalarını söyledi. Silahlar, koşumlar, eğerler, atların yeleleri temizlenirken ortalık tamamen ağardı. Sonra da şafak sökmeden önce serin bir rüzgar esmeye başladı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 47.